bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Milli Faaliyetler ve Teşkilatlanma. Bayram Sakallı. 1. Kaset 1. Yüz. Kültür Bakanlığı Yayınları. 2. Baskı 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Milli Mücadele Yılları Ankara'sını kuş uçmaz, kervan geçmez küçük bir Anadolu kasabası, hatta büyük bir köy şeklinde değerlendirenler olduğu gibi Türk'ün kızıl elması diye vasıflandıranlar da olmuştur. Ancak o yıllardaki Ankara'nın umumi vaziyetini en iyi ifade eden şu cümlelerdir denilebilir. Ankara'yı çamurlu ve kanı gıcırtılı, dar ve kıvrıntılı sokaklarla kerpiç evlerden ibaret bir uzak, bir geri vilayet merkezi saymak yanlış değilse bile sığ ve eksik görmektir. Bahtiyarlar onun içinde kaynayan ruha varabilenlerdir. Ancak onlar zaman zaman bu inkılap ve cidal beldesinin asıl manasını duyuran saatler çaldığını sezebilirler. Ve ancak o zaman duyabilirler ki maddi bayındırlıklara yol göstericilik eden meşaleler bu saatlerde yanar. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemleri, 75. yılını kutladığımız genç cumhuriyetimizin en önemli günlerini içermektedir. 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başarısı, kesin zafer sağlanıncaya kadar bilinçli ve planlı bir hareketle yürütülmüş olmasında yatmaktadır. Bütün aşamaları tek tek Atatürk ve kurmaylarınca en ince ayrıntısına kadar planlanan bu harekette, 1919 yılının Aralık ayından itibaren harekatın devamlı merkezi durumunda bulunan Ankara'nın bir rastlantı sonucu mu yoksa bilinçli olarak mı seçildiği zaman zaman tartışılmıştır. O dönemde Ankara ve çevresini ele alan birçok yazı, makale, anı ve söyleşi bulunmaktadır. Ancak bunlar daha çok 1920'li yıllardan sonra, özellikle de TBMM'nin açılışıyla birlikte genel kapsamda Ankara ve çevresinin konumunu ele almıştır ve kimi zaman da kişisel yargı ve izlenimleri yansıtmıştır. Elinizdeki kitap ise söz konusu dönemde Ankara ve çevresindeki Kuvayi Milliye ruhu ve ulusal egemenlik bilinci, kaynakların taranması ve birbiriyle karşılaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. O dönemde de Türkiye'nin kalbi durumundaki Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemini tarihsel verilerden yola çıkarak anlatan Ankara ve çevresinde Milli Faaliyetler Çalışması'nın Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. M. İstemihan Talay, Kültür Bakanı. Ön Söz. Bu incelemede Ankara ve çevresindeki milli faaliyetler sadece milli mücadele döneminin ilk yıllarına, 1919-1920 münhasıran ele alınmıştır. Böyle bir çalışmaya niçin lüzum görüldüğü de şu şekilde izah edilebilir. Hemen herkesin kabul edeceği gibi 1919 yılında başlatılmış olan milli mücadele sonuna kadar şuurlu, azimli, imanlı ve planlı bir hareketle yürütülmüş ve başarılı olunmuştur. Bu nokta inkar edilemeyecek bir gerçektir. Ne var ki milli hareketin 1919 Aralık ayından itibaren devamlı merkezliğini yapan Ankara'nın tesadüfen mi yoksa bilinçli olarak mı seçildiği meselesine çözüm aranırken, şehrin coğrafi, stratejik ve benzerleri gibi bazı özelliklerinin yanı sıra şimdiye kadar pek üzerinde durulmamış olan Ankara'daki milli faaliyetlerin yoğun etkisinin de görülmesi ve Ankaralıların başlatılan milli harekete daha ilk günlerden itibaren ilgi gösterip bağlanmaları ve desteklemeleri yukarıdaki sorunun cevabının bulunmasına büyük ölçüde ışık tutmuştur. Ankara'nın değişik yönlerini ele alan bir hayli yazı ve eser mevcuttur. Ama bunlar genelde 1920'li yıllardan sonra, bilhassa TBMM'nin açılmasından itibaren gittikçe artan sayıda ve umumiyetle seyahatname ve hatırat mahiyetinde çalışmalardır. Bunların çoğunda Ankara sadece şehir olarak dış görünüşüyle ele alınmakta ve hemen bütün hatıratlarda rastlanan şahsi yargılara ağırlık verildiği düşüncesinden hareketle bu bölgedeki kuvayi milliye ruhu ve milli faaliyetler imkanlar ölçüsünde kaynakların mukayesesiyle ortaya konmaya gayret edilmiştir. Zira ele alınan zaman dilimindeki milli faaliyetleri inceleyen, bunları genişçe anlatan hemen hiçbir eser yok gibidir. Böyle bir çalışmada yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarıma ve bazı mesai arkadaşlarıma, bu arada şahsi alakalarından dolayı doçent doktor Sayın Abdülhaluk Çay'a şükran duygularımı sunmayı bir vazife bilirim. Kısaltmalar: AGE adı geçen eser, AGM adı geçen makale, ASD Atatürk'ün söylev ve demeçleri, ATTB Atatürk'ün tamim, telgraf ve beyannameleri 4. cilt, BK bakınız, BTTD Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, ÇEV çeviren, C cilt, GETSEB TİHA Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik Etüt Başkanlığı Türk İstiklal Harbi Arşivi, TİH Türk İstiklal Harbi, HTVD Harp Tarihi ve Vesikalar Dergisi, S sayfa, TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi, TTK Türk Tarihi Kurumu, TVD Türk Vesikalar Dergisi, VBG ve benzeri gibi. Giriş: Milli mücadelenin başlarında düşman işgali ve istilasına karşı koymak için düzenli bir askeri kuvvetin henüz kurulmadığı ama bazı çalışmaların yapıldığı ve güçlü bir teşkilatlanmaya doğru gidildiği bilinen bir gerçektir. Öyle ki memleketin değişik yerlerinde bu tür çalışmalar Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra veya 1919 yılının ilk günlerinde yer yer başlamıştı. Vatanın ve Türk milletinin varlığına kasteden düşmana karşı teşebbüs edilen mukavemet hareketlerinde millette ortak olan ruh, milli mücadele ruhu, başka bir deyişle kuvayi milliye ruhu hakimdi. Dipnot 1. Yavuz Abadan, Mustafa Kemal ve Çetecilik, 2. basılış, İstanbul 1972, sayfa 15-16, ayrıca aynı konu için bakınız Samet Ağaoğlu, Kuvayi Milliye Ruhu, Ankara 1981, sayfa 11. Memleket genelinde bu ruhun verdiği hareketlilik, bilhassa Yunanlıların İzmir'i işgal etmelerinden sonra hızla yayılarak teşkilatlanmaya yönelmiş. Bunlara bağlı olarak da Anadolu'nun hemen her tarafında yerine göre Kuvayi Milliye, Milli Müfrezeler, Milis Kuvvetleri ve benzerleri gibi isimler altında gönüllü birlikler teşkil edilmişti. Dipnot 2. Abadan AGE sayfa 102-103. Bütün bu çalışmalar başlangıçta dar çerçeveli bir teşkilatlanmanın neticesinde olmuşsa da Sivas Kongresi'nden sonra milli cemiyetlerin bir çatı altında toplanmasıyla teşkilatlanma genel bir mahiyet kazanmıştır. Ankara ve çevresinde milli faaliyetler ve teşkilatlanma ana başlığı altında yapılan bu araştırmada bugünkü Ankara ili ve çevresi değil, ilgili bölümde de genişçe açıklandığı gibi milli mücadelenin ilk yıllarındaki idari taksimata göre Ankara vilayeti, liva ve kazalarıyla beraber ele alınarak buralardaki milli faaliyetler ve teşkilatlanma çalışmaları incelenmiştir. Araştırmanın ağırlık noktasını 1919 yılının ikinci yarısı ve 1920 yıllarında vilayet genelindeki milli faaliyetler teşkil etmiştir. Aslında Ankara ile ilgili çok şey yazılmıştır. Bilhassa Cumhuriyet dönemi Ankara'sı hakkında yerli yabancı birçok kişiler yerine göre müşahedelerine dayanan değişik bilgiler vermişler, hatıralarını yayınlamışlardır. Bu yazılan ve yayınlananlar heyeti temsiliye başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa ve bazı arkadaşlarının Ankara'ya gelmeleri 27 Aralık 1919'da ve özellikle de Büyük Millet Meclisi'nin yine Ankara'da açılmasından sonraki yıllara doğru gidildikçe çoğalmaktadır. Genel olarak 1919-1922 yılları arasındaki süre milli mücadele dönemi olarak kabul edilmesi noktasından hareketle milli mücadelenin ilk iki yılı hakkında Ankara ile ilgili pek bir şey yazılmamıştır. Ayrıca bizi böyle bir çalışmaya sevk eden düşünce, Kuvayi Milliye ruhunun düşman işgali yaşamamış bölgelerde zayıf ve haliyle de buralarda milli faaliyetlerin az, hatta yetersiz olduğu şeklinde genel bir kanaatin yaygın olduğundan söz edebiliriz. Bu tür düşüncelerin gerçekleri tam olarak aksettirmediğini kabul etmek gerekir. Ankara'daki milli hareketler ve teşkilatlanma çalışmaları anlatılarak bir noktaya kadar bu fikir teyit edilmiş olacaktır. Milli mücadelenin başlarında Ankara vilayetinde hiçbir milli faaliyet olmamış mıdır? Olmuşsa neler yapılmıştır ve benzer diğer sorular yukarıdaki fikirden hareketle ortaya çıkmış ve bunlara cevap aranmıştır. Keza yine milli mücadele yıllarındaki Ankara hakkında yoruma dayalı değişik fikirler ileri sürülmüş olması ve Türk inkılabı için, ki dünyanın mazlum milletler inkılapçılığını temsil eder bir şeyler yazmak, çizmek, söylemek isteyenler mutlaka Ankara'ya gelmelidirler. Sadece Ankara şehrini değil, Ankara vilayetini gezip görmelidirler. Dipnot 3. Aka Gündüz, Ankara'yı propaganda ediyorum. Milliyet, 4 Nisan 1933, No. 2568. Sözleri, konuya eğilmemizin sebeplerindendir diyebiliriz. Zira Ankara'yı anlatırken, bilerek veya bilmeyerek, hislerin ve duyguların tesirinde kalarak şehrin belli bir yönünü, mesela şehir olarak dış görünüşünü ele alarak değerlendirmek kanaatımızca doğru değildir. Öyle ki o günün Ankara'sını adeta kuş uçmaz, kervan geçmez, yanmış yıkılmış bir Anadolu şehri, küçük bir Anadolu kasabası, hatta büyük bir köy gibi değerlendirenler bile vardır. Dipnot 4. Doçent Doktor Seçil Akgün, Kurtuluş Savaşı'nın mekansal stratejisi ve Ankara'nın başkent seçilmesi kararının içeriği, tarih içinde Ankara, Eylül 1981 seminer bildirileri, Ankara, ODTÜ yayını 1984, sayfa 224. Bunların yanı sıra milli mücadele yılları Ankara'sını güzel ve umut dolu bir şehir olarak görüp Türk'ün Kızıl Elması, dipnot 5, Kazım Nami Duru, Cumhuriyet Devri Hatıralarım, İstanbul 1958, sayfa 2, Milli Hareketin Kabesi, dipnot 6, Halide Edip Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1962, sayfa 116 diye vasıflandıranlar da olmuştur. Diğer taraftan Ruşen Eşref Ünaydın'ın şu sözleri bizce gerçekleri daha iyi ifade etmektedir. Ankara'yı çamurlu ve kanı gıcırtılı, dar ve kıvrıntılı sokaklarla kerpiç evlerden ibaret bir uzak, bir geri vilayet merkezi saymak yanlış değilse bile sığ ve eksik görmektir. Bahtiyarlar onun içinde kaynayan ruha varabilenlerdir. Ancak onlar zaman zaman bu inkılap ve cidal beldesinin asıl manasını duyuran saatler çaldığını sezebilirler. Ve ancak o zaman duyabilirler ki maddi bayındırlıklara yol göstericilik eden meşaleler bu saatlerde yanar. Dipnot 7. Ruşen Eşref Ünaydın, İstiklal Yolunda, Ankara 1960, sayfa 49. İşte bu sözlerin de tesiriyle Ankara vilayetinin içinde kaynayan ruhunu belirtilen yıllarda mümkün mertebe vesika ve kaynaklara dayanarak özlü olarak anlatmaya çalıştık. Araştırmamız iki bölüme ayrılmış olup birinci bölümde o tarihlerdeki idari taksimata göre Ankara'nın bir vilayet merkezi olması dolayısıyla kısa bir bilgi verilmiş ve sonra vilayetin birer bölümü olan Çorum, Kırşehir ve Yozgat livalarındaki dipnot 8. Burada hemen şu noktayı belirtmek faydalı olacaktır. Cumhuriyet dönemine kadarki idari bölünme bugünkünden farklıdır. Zira o zamanlar vilayet ile kaza arasında mutasarrıflar tarafından yönetilen livalar vardır. Bunlara sancak veya mutasarrıflık da denilmekle beraber milli mücadele döneminde bunlar için liva kelimesi daha çok kullanıldığından biz de bu tabiri kullanmayı uygun görüyoruz. Milli faaliyetlere temas edilmiş, milli mücadele ve kuvayi milliye aleyhindeki faaliyetlere fazla girilmemiştir. Yalnız bazı yerlerde milli faaliyetin durum ve derecesini göstermek için gayrimilli faaliyetlerden kısaca bahsedildiği olmuştur. Hatta yerine göre dipnotlarda o konuyla ilgili geniş bilgi veren kaynaklar gösterilmiştir. İkinci bölümde ise vilayetin merkezi olması sebebiyle Ankara şehrindeki ve kazalarındaki milli faaliyetler ve Ankara'nın milli mücadelenin ilk yıllarındaki fonksiyonu vurgulanmak istenmiş ve o tarihlerdeki durumu gösterilmeye çalışılmıştır. Yalnız bu bölümde ara başlıklarla temas edilen bazı konular daha geniş olarak ele alınıp teferruatlıca incelenebilir. İzmir'in işgaline tepkiler, İstanbul hükümetinin Anadolu'daki milli hareketler karşısındaki tutumu, Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin durumu gibi. Aslında bu mevzular bizce ayrı bir çalışmayı gerektirdiğinden araştırmamızda bunlara konunun anlaşılması veya çalışmada bütünlüğün sağlanması için kısaca temas edilmesine rağmen genel olarak üzerlerinde fazla durulmamıştır. 1. Bölüm. Ankara vilayetinde idari, sosyal durum ve livalarda milli faaliyetler. A. Ankara vilayetinde idari ve sosyal durum. Ankara'nın şehir olarak M.Ö. 7. yüzyılda Frigya Kralı Midas tarafından kurulduğunu ileri sürenler olmasına rağmen M.Ö. 17 ve 18. yüzyılda Hititlerin önemli bir şehri olduğu bilinmektedir. Dipnot 1. Hayrettin Abid'in Tarihte Ankara, İstiklal Harbi ve Bursa Hatıratı, Ankara 1934 sayfa 3, Nurettin Can Gülekli, Ankara, Tarih Arkeoloji, Ankara 1948 sayfa 31, Şeref Erdoğdu, Ankara 1965 sayfa 21, Ankara Vilayet Salnamesi 1325-1909 sayfa 120. Dipnot 2. Profesör Avram Galanti, Ankara Tarihi, 1. Kasım, İstanbul 1951, sayfa 14-15, Beno İstmeç'in, Mustafa Kemal ve Yeni Başkent Ankara, Atatürk'e Saygı, Anakara, 1969, sayfa 314. 3500 yıldan daha fazla bir tarihi geçmişi olan Ankara, çeşitli dönemlerde Hititlerin, Friklerin, Galatların, Romalıların ve Bizanslıların hakimiyetinde kalmış, daha sonra da Türklerin eline geçmiştir. Değişik zamanlarda Ankira, Ankura, Ankras, Angürü adlarıyla anılırken Arap ve İslam tarihçilerinin Amudiye, İmariye, Beldetüs Silasil ve Kala'i Selasil dedikleri de görülmüştür. Dipnot 3, Gülekli, AGE sayfa 30. Bununla beraber yakın tarihlere kadar yerli halk Engürü, Batılılar da Angora ismini daha çok kullanmışlardır. Anadolu kapılarının Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Türklere açılmasıyla Ankara şehri ve civarına 12. yüzyılın başlarından itibaren Oğuz Türkleri gelip yerleşmişlerdir. Dipnot 4. Bu konuda bakınız Zübeyir Hamit Koşay, Ankara'da Budun Bilgisi, Ankara 1935 sayfa 16, Mehmet Alden, Türlü Yönleriyle Ayaş, Ankara 1965 sayfa 20, Yaşar Şener, Beypazarı Tarihte ve Bugün, Ankara 1970 sayfa 14, Bahattin Çalış, Dün Bugün Haymana, Ankara 1977 sayfa 6. Selçuklularla 1073 tarihinden itibaren Türklerin hakimiyetine giren Ankara, onlar tarafından imar da edilmiştir. Daha sonraları, 2. Kılıçarslan burayı oğlu Muhittin Mesud'a vermiş, ondan sonra da taht çekişmelerinde önemli bir merkez olmaya devam etmiştir. Dipnot 5, Gülekli, AGE sayfa 46-47. Selçuklular devrinin sona ermesinden sonra Ankara'da kısa bir süre 1332-1362 yılları arası ahiler bağımsız bir hükümet kurarak hüküm sürmüşler, şeyhlerine melik ünvanı vererek kendi namlarına para dahi bastırmışlardır. Ankara'da büyük bir kuvvete sahip olmaları hasabiyle de burayı oldukça imar etmişlerdir. Dipnot 6. H. Abidin, AGE, sayfa 12-13. Ayrıca bir esnef teşkilatı olan ahilik hakkında geniş bilgi için şu eserlere bakılabilir. Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu olan Ahilik, Ankara 1974. Refik Soyut, Orta Yol Ahilik, Ankara 1971. Gelişme ve büyük bir devlet olma yolunda hızla ilerleyen Osmanlı Beyliğini çekemeyen Karamanoğulları, ahileri kendi taraflarına çekmek için çok çalışmışlarsa da muvaffak olamamışlardı. Zira Osmanlılarla ahiler arasında sıkı bir münasebet vardı. Karamanoğullarının bu tutumlarının tesiriyle de H. 762, M. 1632'de ahiler Ankara'nın anahtarını Osmanlı padişahı 1. Murat Hüdavendigar'a teslim ettiler. Bu tarihten sonra da bazı istisnalar hariç Ankara Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir eyalet ve vilayet olma özelliğini korumuştur. Dipnot 7. Ahmet Refik. Ankara'da Osmanlı Türkleri. Hayat Cilt 1 Sayı 21. İstanbul 23 Nisan 1927. H. Abidin. AGE Sayfa 14. S. Kandemir. Türkiye Seyahatnamesi Ankara. Ankara 1932 Sayfa 108-109. Osmanlı idari sisteminde 1. Murat devrinden itibaren sancak teşkilatı esas alınmış, sancakların birleşmesiyle de Beylerbeyliği teşkil edilmiştir. Osmanlı Türkleri Anadolu'dan Avrupa topraklarına geçtikten sonra buralarda çeşitli yerler fethetmişler, sonra da Rumeli Beylerbeyliğini kurmuşlardı. Topraklarının Asya kıtasında kalan kısmında da Anadolu Beylerbeyliğini tesis etmişlerdi. Bu Beylerbeyliğin merkezi olarak da Ankara şehrini seçmişlerdir. Dipnot 8. Ahmet Rıfat Efendi, Lügatü Tarihiye ve Coğrafya, Cilt 1, İstanbul, 1299-1882, Sayfa 280. Vecihi Tönük, Türkiye'de İdare Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu, Ankara, 1945, Sayfa 55. Musa Çadırcı, Yönetim Merkezi olarak Ankara'nın geçirdiği evrim. Tarih içinde Ankara, Eylül 1981 Seminer Bildirileri ODTÜ Yayını, Ankara 1984 Sayfa 89. Fatih Devri'nde yayınlanan Kanunname-i Ali Osman'da devlet teşkilatı hakkında bazı değişiklikler yapılmış olmasına rağmen Ankara statü ve öneminden fazla bir şey kaybetmemişti. Dipnot 9. İbrahim Hakkı Konyalı, Abideler ve Kitabeleri ile Şerefli Koçhisar Tarihi, İstanbul, 1971, Sayfa 383. Ancak 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren imparatorlukta başlayan duraklama ve gerileme dönemlerinde mülki idarede de umumi bir bozulma görülmektedir. Dipnot 10. Tönük AGE, Sayfa 66, Çadırcı AGM, Sayfa 89. Bu bozulmanın farkına 1800'lü yıllarda, yani 3. Selim döneminde varılmışsa da pek ciddi tedbirler alınamamıştır. Tanzimatın ilanından sonra yapılan yeniliklerden biri de 1842 yılında idari ve mülki alanda eyalet, sancak, kaza ve köy birimleri gibi düzenlemeye gidilmiş olmasıdır. Ankara ise bu tarihte bir eyalet merkezi olarak görülmektedir. Bu bilgileri şu açıklama iyice teyit etmektedir. Ankara şehri 16. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar önceleri sancak, sonraları ise eyalet merkezi olarak bölgenin yönetiminde önemli bir yer tutmuştur.